Ayrım 3. Saklı seçilmişler. Soner Yalçın. Sayfa 25. İşte o aile. John H. Davis, tarım ticareti kavramını ilk kullanan kişi oldu. 1935-36 yıllarında ABD Tarım Bakanlığı'nda çalıştığı süre boyunca ders verdi ve 1939'dan itibaren Amerikan tarım kurumlarında görev yaptı ve 1953-54 yılları arasında ABD Başkanı Dwight Eisenhower yönetiminde Tarım Bakanı yardımcısı oldu. 1955'te Washington'dan ayrıldı ve o zamanlar tarım uzmanları için önemli bir yer olan Harvard Üniversitesi'nde çalışmaya başladı. 1956'da Harvard İş Dergisi'nde yazdığı makalede şöyle diyordu: "Çiftlik sorununu sonsuza değin çözmenin ve işlevsiz hükümet programlarını engellemenin tek yolu tarımı şirketlere devretmektir." Mesele buydu. Tarım teknolojisi aldatmacasıyla geleneksel tarımı aile çiftçilerinden, köylüden alıp küresel şirketlerin eline teslim etmekti. Kimdi bu küresel şirketler? Tohumu, kimyasal ilacı ve itibarıyla gübreden mazota, petrolü ve finansı, krediyi elinde bulunduranlar. En büyüğü Rockefeller. Bu aileyi kısaca tanıtmalıyım. Koca karı ilaçları yapıp satan seyyar satıcı William Rockefeller, 18. yüzyılda ABD'ye göçen Fransız-Alman bir aileden geliyordu. Dipnot, Rockefeller ailesinin Alman Yahudisi olduğu hep tartışma konusudur. Keza İspanyol Yahudi dönmesi Marrano olduğu ileri sürülüyor. Rockefeller ailesinin kilise kayıtları 1590'ların Almanya'sına kadar uzanıyor. Ailenin asıl adının Rockefeller olduğu ve sonra Rockefeller olarak değiştirildiği biliniyor. Ciddi kaynaklarda Musevi kökeni hakkında kayda değer belge bulunmuyor. Kayıtlara göre tek bağlantı şuydu: William Rockefeller'ın oğlu William Rockefeller'ın torunu Godfrey Stillman Rockefeller 1899-1983 bir Musevi kadınla evliydi. Eşi Eliza Davison ise 17. yüzyılda ABD'deki New England'da yerleşmiş İngiliz-İskoç aşırı dindar bir Protestan Hristiyan ailenin kızıydı. William Eliza Rockefeller çiftinin 6 çocukları oldu. Lucy 1838-1878, William 1841-1922, Mary Ann 1843-1925, Franklin 1845-1917, Francis 1845-1847 ve John Davison Rockefeller. Ölüm İmparatorluğunu kuran John D. Rockefeller Senior idi. 1839 yılında New York'un güneyindeki küçük bir kasaba olan Richford'da doğdu. Baptist Kilisesi'nde vaftiz edildi. Pek eğitim görmedi, muhasebeci oldu. Bir kitapçı yanında çalıştı, 20 yaşında ticarete atıldı. Yıl 1859, ilk şirketi gıda üzerine oldu. Arkadaşı J. Morris Clark 1827-1901 ile birlikte buğday, tuz ve domuz alım satımı yapan Clark and Rockefeller şirketini kurdu. Morris'i ve Morris'in kardeşlerini de ikna eden Rockefeller, kimyacı Samuel Andrews'in de katılımıyla 1863'te hep birlikte petrol üzerine iş yapan Andrews Clark & Company'yi kurup Cleveland'da ilk rafinerilerini inşa etti. 1865'te Clark kardeşlerin hisselerini satın alarak şirketin büyük ortağı konumuna geldi ve şirketin adını Rockefeller & Andrews olarak değiştirdi. 1866'da Rockefeller Cleveland'da ikinci rafinerisini açtı ve Amerikan İç Savaşı'nın bitmesiyle büyüyen pazarın bütün avantajlarını sonuna kadar kullandı. Bu sayede bugün dahi ekonomi tarihinin en büyük şirketlerinden biri kabul edilen Standard Oil'ı kurdu. Bu şirketin büyüklüğünü anlatmak için bir örnek vereyim. Bugün dünya devi olan Chevron, ExxonMobil ve Amoco gibi şirketler Standard Oil'dan ayrıldı. Yedi kız kardeş adı ile bilinen dünya petrol devi şirketlerin atası Rockefeller'ın sahibi olduğu Standard Oil'dır. Binbir oyunla petrol şirketi Standard Oil Company'ye sahip olduğu gibi konulara girmeyeyim. Konumuz tarım. Rockefeller 1937 yılında 98 yaşında öldü. Ölüm İmparatorluğunu kuran John D. Rockefeller Sr., Laura Celestia Spellman çiftinin 4 çocuğu vardı. Elizabeth Bessie 1866-1906, Alice 1869-1870, Alta 1871-1926, Edith 1872-1932 ve John Davison Rockefeller Jr. 1874-1960. Ölüm İmparatorluğunu büyüten John Davison Rockefeller, J.R. Abigail Green Eldridge çiftinin 6 çocuğu oldu. Dipnot, kısaca Abby denen bayan Rockefeller gençliğinde sosyalistti. Aileyi sanatla tanıştıran Modern Sanat Müzesi yani MoMA'nın kuruluşunu sağladı. Senatör Nelson Aldrich'in kızıydı. ABD Kongre üyesi Richard Steer Aldrich ve bankacı finansçı Winthrop Williams Aldrich'in kız kardeşiydi. John D. Rockefeller 1906-1978, Nelson Aldrich Rockefeller 1908-1979, Lawrence S. Rockefeller 1910-2004, Winthrop Rockefeller 1911-1973, David Rockefeller 1915-2017 ve Abby A. Rockefeller 1903-1976. Uzatmayayım ve günümüzde John D. Rockefeller'ın bir oğlu 3 kızı, Nelson'ın 5 oğlu ve 2 kızı, Lawrence'ın 1 oğlu ve 3 kızı, Winthrop'un 1 oğlu, David'in 2 oğlu ve 4 kızı, Abby'nin de 2 çocuğu var. Şunu da eklemeliyim, bugün serveti yöneten 2 güçlü Rockefeller var. Nelson'ın oğlu Romdon ile David'in oğlu David Rockefeller Jr. Dipnot, bir de büyük John Rockefeller Senior'ın kardeşi ve ortağı olan babasının adını taşıyan William Rockefeller, 1841-1922 ve ailesi var ki ayrı bir kitap konusu olur. Hızlı geçeyim. Rockefeller ailesi petrol şirketi Standard Oil Company'den Amerika'nın en büyük bankalarından 3 trilyon dolarlık Chase Manhattan Bank, J.P. Morgan Chase ve United States Steel, International Harvester Company, Consolidation Coal Company, Illinois Central Railroad Company'ye kadar dünyanın en büyük şirketlerinin sahibi. Citigroup, Birleşik Bankalar AŞ, Forbes'a göre dünyanın en büyük şirketi. Mal varlığı 1.9 trilyon ABD dolarını bulan şirketin 120.318 milyar dolar cirosu bulunmaktadır. Kuşkusuz Rockefeller ailesine aittir. Citibank sloganı şudur: City asla uyumaz. İktisadi olarak böylesine güçlü aile siyaset sahnesinde olmayacak değildi. Dünya imparatoru kavramı onlara ait. Yeni dünya düzeni kavramı onlara ait. Dipnot: küreselleşmeci vahşi kapitalizmin, neoliberalizmin fikir babası Friedrich August von Hayek ve Milton Friedman, Rockefeller'ın kurduğu Chicago Üniversitesi'nde akademisyendiler. Friedman'ın öğrencileri başta darbe yapılan Şili olmak üzere kimi ülkelere giderek neoliberalizmin kökleşmesi için çalıştılar. Bunlara Chicago çocukları dendi. Aslında hepsi Rockefeller'ın evlatlarıydı. Neoliberalizm, iktidarın ekonomik politik kararları salt sermayenin emperyalizmin çıkarı doğrultusunda almasıdır. Ağır kararların alınması toplumsal tepkilere neden olacağı için genellikle Türkiye'de 12 Eylül darbesi gibi faşist koşullarda uygulanmaya kondu. Okudukça göreceksiniz, dünya imparatoru olan ABD değil Rockefeller ailesidir aslında. Örneğin Reagan, Bush, Clinton, Obama veya Donald Trump ABD başkanı değil, Rockefeller'dır asıl başkan. ABD rejimi plütokrasidir. Yani yönetme erkini maddi açıdan üstün birkaç kişinin paylaşmasını öngören oligarşik yönetim biçimidir. Bu cumhuriyet rejiminden daha iğrenç, monarşiden daha despotik, aristokrasiden daha merhametsiz, bürokrasiden daha bencil bir varsıl yönetimidir. 1933-1945 yılları arasında ABD başkanlığı yapan solcu Franklin D. Roosevelt, 23 Kasım 1933'te Edward M. Hoxha'ya yazdığı mektupta bunu itiraf etti. Sen ve ben de çok iyi biliyoruz ki Andrew Jackson'ın başkanlık döneminden 1829-1837 beri asıl gerçek büyük şehirlerdeki finans örgütlerinin ABD hükümetlerinin sahibi olduğudur. Bir başka ABD başkanı Theodore Roosevelt 27 Mart 1922 tarihinde New York Times gazetesine şöyle diyordu: bu uluslararası bankerler ve Rockefeller Standard Oil ülkedeki gazeteleri ve gazetecilerin çoğunu kontrol ediyor. Bir görünmez hükümet oluşturmuş. Yozlaşmış, güçlü hizip grubu toplumu onlara itaate zorluyor ya da kendilerine itaat etmeyen devlet görevlilerini işinden ediyorlar. Haklıydı. Rockefeller diyordu ki sahip olmak hiçbir şeydir, kontrol her şeydir. Yani eğer ülke hükümetlerini kontrol etmek istiyorsan ülkedeki tekelleri kontrol etmeli, eğer uluslararası tekeller veya karteller kurmak istiyorsan bir dünya hükümeti kurmalısın. Kurdular da ama önce parayı ele geçirmeliydiler. Geçirdiler de örnek vermeliyim. Dikkatinizden kaçmamıştır. NTV, CNN, Türk gibi haber kanalları kimi günlerde büyük heyecan yapar. ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Sadece Türkiye değil dünya bu kararı bekler. ABD Merkez Bankası yani Federal Reserve 1913 yılında özelleştirildi. Sahipleri gizli tutuluyordu. Sonra öğrenildi. 9 ortağından birini tahmin edersiniz, Rockefeller. Dipnot, ABD'de bugüne kadar çok az kişi Merkez Bankası ve arkasındaki güçlere karşı mücadele bayrağı açtı. Bunlardan biri ABD Başkanı John Fitzgerald Kennedy'ydi. Merkez Bankası'nı devletleştirmek istedi. 4 Haziran 1963'te başkanlık kararnamesi yayınladı, 5 ay sonra öldürüldü. ABD Kongre üyesi Larry P. McDonald, Rockefeller ile birlikte Federal Reserve Bank'ı oluşturan diğer çok uluslu özel bankerlerin amacı Sovyetleri, Amerika'yı ve yeryüzündeki bütün ulus devletleri ortadan kaldırıp bunların yerine bir tek dünya devleti yaratmaktır. İnanılmaz kötü amaçları olan bir entrikadır bu deyip kongrede soruşturma açılmasını talep etmesinden sonra şaibeli bir uçak kazasında hayatını kaybetti. Çok kişi yanlış bilir. ABD Merkez Bankası devletin değil, özel sektöründür. Dipnot, biraz önce isminden bahsettim. Senatör Nelson Aldrich John D. Rockefeller'ın kayınpederi. Yıl 1906. San Francisco depremi ABD'de bankacılık krizine yol açtı. Başkan Roosevelt krize çare amacıyla Ulusal Para Komisyonu kurdu. Başına da Senatör Aldrich'i atadı. Aldrich J.P. Morgan'ın Georgia Jekyll adasındaki köşkünde Warburg, Kuhn, Loeb, Lazard Brothers, Israel Moses Zief, Lehman Brothers, Goldman Sachs, Chase Manhattan gibi bankerleri gizlice bir araya getirdi. ABD'de Merkez Bankası'nın kurulmasına bir toplantıda karar verildi. Ey okuyucu! Vergiyi sadece sen verirsin. Küresel sermaye kurduğu vakıflar nedeniyle tek kuruş vergi vermez, denetimi sevmez. ABD'deki zengin ailelerin hep çok sayıda vakfı vardır. Rockefeller bu konuda önce olmuştur. İlk vakfı 1913 yılında kurdular. Bunlar sadece parayı elde tutmaz. Emrindeki düşünce kuruluşları, think tankler, STK'lar vesaire aracılığıyla dünyanın sosyal güçlerine hakim olurlar. Birkaç kurum verip konuyu toparlayayım. Türkiye'de Rockefeller ailesi denince akla ilk gelen gizli dünya hükümeti Illuminati gibi görünen Bilderberg kulübüdür. Oysa Bilderberg Japonya'yı içine almadığı için David Rockefeller danışmanı Zbigniew Brzezinski ile 1973'te Kuzey Amerika, Batı Avrupa ve Japonya'dan oluşan üçlü trilateral komisyon kurdu. Dipnot: Zbigniew Brzezinski Polonya Yahudisidir. Demokrat John F. Kennedy'nin Demokrat Jimmy Carter'ın danışmanı iken sonra saf değiştirip Cumhuriyetçi Baba Bush'un danışmanı oldu. Aslında o sadece Rockefeller'ın danışmanıydı. Asıl dünya hükümeti işte budur. Bunu ben demiyorum. Cumhuriyetçi Senatör Barry Goldwater özür dilemeksizin With No Apologies 1979 adlı kitabında yazdı. Soğuk Savaş'taki siyasal gerilimlerden trilaterali sorumlu tuttu. Tanınmış Kanadalı gazeteci Jonathan Kay yayınladığı belgelerle 11 Eylül saldırılarını bu komisyonun düzenlediğini iddia etti. Keza ABD dış politikasının tek belirleyicisi Dış İlişkiler Konseyi CFR Onursal Başkanı'nın da David Rockefeller olduğunu eklemeliyim. Dipnot: Jimmy Carter, Bill Clinton, George Bush, baba ve oğul her ikisi de Anthony Lake, Al Gore, Dick Cheney, Warren Christopher, CIA direktörü James Woolsey ve yine CIA eski direktörü Robert Gates, Henry Kissinger, James Baker, Donald Rumsfeld, Zbigniew Brzezinski, George Soros, CFR üyesi ünlülerin başında gelir. Foreign Affairs adlı ünlü dergi bu örgütün yayın organıdır. Bu örgütlerle yakından ilgilenenlerin çoğunda oluşan yaygın kanaat, CFR Bilderberg ve Trilateral Komisyon'un her üçünün de birinci derecede David Rockefeller'ın kontrolünde olduğu. Bu üç büyük örgütün kendi iç hiyerarşisinde merkezde bulunan kişiye boğanın gözü denmektedir. Ve 2017 yılında ölene kadar boğanın gözü David Rockefeller idi. Aslında son örnek meselenin özünü ortaya koyuyor. New York'taki 24 Ekim 1945'te kurulan Birleşmiş Milletler BM binasının bulunduğu arazinin sahibi Rockefeller hanedanlığıdır. Az ilerisinde Rockefeller merkez binaları yükselmektedir. BM'yi de Rockefeller'a ait sayabiliriz. Birleşmiş Milletler Rockefeller'ın olur da BM'nin yan örgütlerinden Dünya Sağlık Örgütü, WHO kimin olur? Tabii ki 7 Nisan 1948 tarihinde kurucusu Rockefeller idi. Sanırım aileyi kabaca tanıdınız. The History of the Standard Oil Company kitabının yazarı olan Ida M. Torbell, McClure's Magazine adlı yayın organına araştırdığı Rockefeller ailesini şöyle anlattı. Manyak gizlilikle, sabırla servetine servet katabilmenin yollarını araştırıp durmaktadır. Lafazanlığı, entrikacılığı ve hilkat garibesi oluşu gibi sözleri kendisine yakıştırmak bize yakışmaz. Halk bu gibi güzel hasletlere itibar etmemektedir. Halk onun ne mal olduğunu, yaşantısının 40 yılına nasıl çeşitli illegal ayrımcılıklar uğruna harcadığını pekala bilmektedir. Kendisine bakılırsa o bütün bu işleri kanuni şekilleriyle ve erdemli bir çalışma içinde gerçekleştirmiştir. Bu adam bozuk düzenin düzeltilmesi yolunda yapılan her türlü çabayı baltalamış ve tüm hilekarlığını ve maharetini göstererek kendi isteğine uygun olan sonuçları çeşitli gizli yöntemler ve şeytanlıklar yaratarak eline geçirmiştir. Bu adam barış içindeki bir alışveriş düzenini savaş meydanına döndürmüştür ve yarattığı bu yeni düzeni kendi zalim yönetimlerini örten, gizleyen bir balla sıvamıştır. Dürüst rekabetçilik ruhunu yıkarak bunu gırtlak gırtlağa dövüş havasına sokmuştur. Evet, tekrar konumuza, tarım tohum meselesine dönelim. Bakalım bu ölüm imparatorluğu nerede karşımıza çıkacak? Mennonit mezhebi. Konumuz tohum idi. ABD tohumumuza neden gözünü dikti? Yanıt için AKP'nin çıkardığı tohumculuk kanununun kökenini size anlatmalıyım. Ama önce bizden bir buğday tohumunu bilmeniz gerekiyor. Musevi Tanrı'ya mayasız ekmek sunar. Hristiyan için ekmek Hazreti İsa'dır. Müslüman için ekmek kutsaldır. Yere düşünce alır, öpüp alnına götürür. Mennonit protestan bir mezhep. Alman etnik dini bir grup olarak da bilinir. Bozuk Almanca konuşurlar. Rockefeller ailesinde olduğu gibi bu kitapta Alman kökenliler çok karşınıza çıkacak. Mennonit mezhebi Hollanda'da doğdu, dünyaya yayıldı. Yayılmasının tek nedeni kutsal kitaptaki bilgiyi insanlara öğretmek değildi. Din baskısından kaçtılar. Örneğin Ortodoks Rusların baskılarından bıktılar, 1880'den itibaren Kuzey Amerika'ya göç ettiler. Kırım, Kars gibi bölgelerden ABD'ye giden Mennonitler, Rusya'daki arazi ve iklime benzer yer aradılar ve bunları Kansas ve Nebraska'da buldular. Ovalık arazide tarım yapma konusunda deneyimleri vardı ve bu nedenle buldukları yerler onları hayal kırıklığına uğratmadı. Yanlarında altın değerinde hazineleri vardı, buğday. Her aile yanında birkaç kilo tohumluk buğday getirdi. Kışa, kuraklığa dayanıklı, mevsim ortasında olgunlaşan, başakları tüylü, rengi kırmızı olup tanesi kabuğundan zor ayrılan sert dokuya sahip tahıla ABD'de Türk buğdayı adı verildi. Bu dünyanın en eski kavılca, yani kabulca buğdayıydı. Dipnot: dünyada ilk kültüre alınan buğday türleri Einkorn ve Emmer buğdaylarıdır. Einkorn triticum monocum ve Emmer triticum diococum buğdaylarına Anadolu'nun en eski yerleşimlerinden Diyarbakır Çayır önünde M.Ö. 7000'de rastlandı. Konya Çatalhöyük, Burdur Hacılar kazılarında ekmeğin ilk kimler tarafından yapıldığını yanıtlayan bulgular bulundu. Kastamonu'nun Siyezi ile birlikte Kars'ın Kavılcası da bu antik buğday grubu içinde yer alır. Siyez, Kavilca ile akraba olsa da görünüş bakımından daha çıplaktır. Bu nedenle de Karslılar Siyez'e cıbıl arpa der. Kavalca, Siyez'in daha çatallısı anlamında Çatal Siyez adını da alır. Kavulcanın dayanıklılığının sebebi soğuk iklime uyum sağlamak için hem tohumu çevreleyen kabuk sayısını arttırmış hem baş ağındaki çatallarını daha da kalınlaştırmış olmasıydı. ABD'de 1896-1897 kışı çok sert geçti ve sadece Türk, Big Frame ve Curl buğdayları hayatta kalabildi. Bu Türk buğdayı Kavulcan'ın ABD'de tanınmasına yol açtı. Amerikalı tarım uzmanları 1902'de test edilen türler arasında Türk buğdayı Kavulcan'ın rekolte, soğuğa, genel hastalıklara karşı dayanıklı, kalite açısından en iyi tür olduğunu belirledi. Fakat bir sorun vardı. Altın değerindeki Kavulcan'ın yeterli tohumluk buğdayı yoktu. Bunun üzerine ABD'de Türk buğdayı ıslah çalışmaları başladı. Dipnot: Kaliforniya ikliminin bizim Akdeniz iklimine benzer olması Amerika'ya göç eden Avrupalılar tarafından da fark edilir. Kaliforniya Amerika için bir meyve sebze cenneti olur. Bizden Kaliforniya'ya gidenler arasında zeytin, çekirdeksiz sultani üzüm ve incir de vardır. Osmanlı döneminde arkeolojik varlıkların yanında bitkisel materyalin de yurt dışına çıkışı sultan iznine tabidir. Amerikalılar en iyi incirlerden Kaliforniya'ya götürmek isterler ama izin alamazlar. Sorun bir kese altınla çözülür. Sarı lop incirinin en güzel örneklerinden bir çuval emzikli çelik hazırlanarak Kaliforniya'ya kaçırılır. Bunlar en güzel toprağa dikilir, gayet güzel köklenir, gelişirler. Ne var ki aradan yıllar geçmesine rağmen tek bir incir vermez ağaçlar. Türklerden fena halde kazık yediklerini düşünen Amerikalılar bu kez Ege'nin karşı yakasını denemeye karar verirler. Yine bir kese altın gözden çıkarılır. Bu sayede Yunanlıların en iyi incirinden emzikli çelikler hazırlanıp Kaliforniya'ya gönderilir. Çelikler dikilir, köklenip ağaç olurlar. Ne var ki yine tek bir incir yoktur. Yunanlılar da kazık attı diye düşünür Amerikalılar. Bir süre sonra olayın sırrı çözülür. Gerek Türklerin gerekse Yunanların gönderdikleri incirlerde değildir sıkıntı. Sorun Kaliforniya'da erkek incir ağacı bulunmamasından kaynaklanmaktadır. Amerikalılar en iyi incirden çelik istemiş ve almışlardır. Kimsenin aklına dağda bayırda kendiliğinden yetişen ve yenebilir meyve bile vermeyen erkek incir ağacından çelik kesip göndermek gelmemiştir. Selim Çetiner, Yemek ve Kültür. İlk güvenilir 1919 mahsulü ölçümlerine göre Nebraska'da buğday ekilen alanların %83'ünde, Kansas'ta %82'sinde, Colorado'da %67'sinde, Oklahoma'da %69'unda ve Texas'ta %34'ünde Türk buğdayı ekildiği belirlendi. 33 eyalette etkiliydi, bu bir rekordu. 1939'da yapılan araştırmaya göre soy seleksiyonu ile Türk buğdayından elde edilen 16 yeni tür oluşturuldu. Ancak Nebraska'da dağıtımına başlanan 60 nolu Nebraska, Türk buğdayı ile benzerlik göstermesine karşın daha geç olgunlaşıyordu. Keza Cheyenne Türk buğdayına göre daha kısaydı ve samanı sertti vesaire. Sonuçta Amerika'daki melez, nevret, black hole, scout, Saint Turk gibi buğdayların soy kütüğü Türk buğdayına dayanıyordu. Dipnot: Rusya 1972'de kendi stoklarını takviye etmek amacıyla ABD'den 400 milyon kilo sert kırmızı kış buğdayı satın aldı. Bu buğdayın büyük bölümü orijinal Türk buğdayı Kavulcan'dan elde edilen türlerin karışımıydı. Colorado, Illinois, Kansas, Nebraska, New Mexico, Oklahoma, South Dakota ve Texas tarım deney istasyonları ile ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Kurumu 1971'de Türkiye buğdayının bu ülkedeki 100. yılını kutlamak amacıyla Saint Turk adlı yeni bir türünü piyasaya sürdü. ABD'nin özellikle Orta Batı bölgelerinde bu türün ilk üretimini anmak amacıyla kutlamalar yapılır. Türkiye'de ise geleneksel olarak bulgur olarak tüketilen ve lahana sarması, süt çorbası yapılan Kavulcan'ın tarımı ne yazık ki durdu. Çünkü hasadı günümüz koşullarında çiftçiye zor geliyor, tanesi kabuğundan zor ayrılıyor, unu tek başına iyi ekmek olmuyor ve bulgur yapımı zahmetliydi. Birkaç çiftçinin ambarında yok olacağı günü bekliyordu. Ancak Kabılcan'ın kaderini bir avuç insan değiştirdi. Bir grup gönüllü tarafından Kars'ta 2006'da keşfedildi. Sayısı 5'i geçmeyen çiftçi ambarından son kabılca tohumları satın alınarak toplandı. Daha fazla sayıda çiftçi bu atadan kalma çeşidin ekimi için ikna edildi. Toplanan tohumlar yüzer kilolar halinde dağıtıldı. Bugün Kars'ta 200'ün üzerinde çiftçi toplam 100 tondan fazla kabılca üretiyor. Kabılca endüstriyel buğdaylara karşı yiğit bir mücadele veriyor. Bitmedi. Japon bilim insanları Daruma adlı yerel buğday çeşitlerini Türk buğdayı kabılca ile melezleyerek yüksek verimli Norin 10 çeşidini geliştirdi. İşte bu aşamada devreye Rockefeller girdi. 3. ayrımın sonu. Sayfa 33.